Ayrım 3 Dönüş Yolu Erik Maria Remarque Sayfa 19 1. Bölüm Yollar kırlık yerlerden geçiyor, köyler kirli bir aydınlık içinde, ağaçlar hışırdıyor, yapraklar dökülüyor ve dökülüyor. Ve yollarda soluk kirli üniformalı insan sürüleri adım adım ilerliyor. Çelik miğferlerin altında sakalı bir karış uzamış kuru yüzlerin açlıktan avurtları çökmüş, yüz çizgilerinde sefalet, kahramanlık ve ölüm birbirine karışıyor. Sessizce yol alıyorlar. Daha önce de birçok yolda yine böyle yürümüşlerdi. Bir sürü yük vagonunda yine böyle sessizce oturmuşlar, birçok sığınakta böyle çömelmişler ve birçok mermi çukurunda böyle sessiz sessiz uzanıp pek az konuşmuşlardı. Yurtlarına ve barışa giden bu yolda da yine öyle ilerliyor, pek az konuşuyorlar. Saçı sakalına karışmış yaşlılar ile henüz 20'sinde olmayan kuru ve zayıf gençler arasında hiçbir fark yok. Birbirleriyle arkadaşlar. Onların yanında da teğmenleri. Ama bu yarı çocuklar pek çok gecelerin ve saldırıların başıydılar. Ve arkalarında ölüler ordusu. Böylece ilerliyorlar. Adım adım yol alıyorlar. Hasta, yarı aç, cephanesiz. Bölük mevcudu iyiden iyiye azalmış. Cehennemden kurtulanlar bir türlü inanmak istemeyen bakışlarla hayata dönen yolda, hayat yolunda ilerliyorlar. 1. Kısım Bölük ağır ağır yol alıyor. Çünkü yorgunuz ve yanımızda hastalar da var. Bu yüzden bizim grup zaman zaman geride kalıyor. Çevrede tepeler var. Yol yokuş, tepeye varınca bir yanda dönmekte olan bizimkilerden arta kalanlar, öte yanda ardımızdan gelen sık ve ucu bucağı olmayan ötekiler görünüyor. Amerikalılar, ağaç dizileri arasında geniş bir ırmak gibi ilerliyorlar. Tüfeklerin tedirgin parıltısı üzerlerine vuruyor. Ama çevrede sakin görünmeyen yerler var. Ağaç tepelerinin güzel renkleri, bu gittikçe daha fazla sokulan insan selinin ortasında ciddi ve ilgisiz yükseliyor. Geceyi küçük bir köyde geçiriyoruz. Kaldığımız evlerin arkasında iki yanı söğütlü bir dere akıyor. Söğütlerin altında dar bir patika uzanıyor. Peş peşe tek sıra olup bu yolda ilerliyoruz. En önde Kossol'a gidiyor. Yanı sıra koşan bölük köpeği kurt da ekmek torbasını kokluyor. Patikanın ana yola vardığı dört yol ağzında Ferdinand geriye sıçrıyor birden. Dikkat! Aynı anda bizler de dağılıp silahlarımızı kaldırıyoruz. Kossol'a şosenin kenarındaki çukurda ateşe hazır durumda. Yup ve Troske bir mürver ağacının arkasında pusudalar. Willy Homayer el bombalarının kayışına asılıyor. Hatta yaralılarımız bile savaşa hazır. Yol boyunca Amerikalılar geliyor. Güle oynaya birbirleriyle şakalaşıyorlar. Bize yetişen seçme bir manga. Olduğu yerde duran tek kişi Adolf Bethke. Siperin ilerisine çıkıp yolda birkaç adım ilerliyor sakin sakin. Kossol'a yine ayağa kalkıyor. Bizler de kendimizi toplayıp bomba ve silah kayışlarımızı biraz şaşkın düzeltiyoruz. Çünkü birkaç günden beri çarpışmalar durdu. Amerikalılar bizi görünce şaşırıyorlar. Konuşmaları yarıda kalıyor. Ağır ağır yaklaşıyorlar. Arkamızı sağlama almak için bir sundurmaya doğru geri geri çekilip bekliyoruz. Yaralıları ortamıza alıyoruz. Bir dakikalık bir sessizlikten sonra sırık gibi uzun bir Amerikalı mangadan ayrılıp bize el sallıyor.
''Hello arkadaş!''
Adolf Bethke de elini havaya kaldırıyor.
''Arkadaş!''
Gerginlik azalıyor. Amerikalılar yanımıza geliyor. Bir saniye içinde sarılıyoruz. Tutsak düştükleri veya vuruldukları zaman böyle yakından görmemiştik onları. Tuhaf bir haldeyiz. Ağzımızı açmadan onları süzüyoruz. Çevremizde yarım daire olan bu iri yarı güçlü kuvvetli insanların doyasıya yedikleri hemen belli oluyor. Hepsi de genç. Bizim Adolf Bethke veya Ferdinand Kossol'a kadar yaşlısı hiç yok. Oysa bu iki arkadaş bizim en yaşlılarımız değil. Hem aralarında bizim Albert Troske veya Karl Brugger kadar genç olan da yok. Bunlar da bizim en gençlerimiz değil. Üniformaları ve kaputları yeni, su geçirmez cinsen ayakkabıları tıpatıp uygun ayaklarına, silahları çok iyi ve çantaları cephane dolu, hepsi de dinç, yorgun görüneni hiç yok. Onların yanında bizler çeteci gibiyiz düpedüz. Yılların bütün kiri pası, argonların yağmuru, şampanyanın kireci, Flander'in bataklık sularıyla üniformalarımız renk değiştirdi. Mermi parçaları ve şarapnellerle yırtılmış kaputlarımızda kaba saba yamalar var ve hepsi balçık, bazı da kanla kas katı. Çizmelerimiz faraş gibi esnemiş, silahlarımız yalama olmuş ve cephanemiz hemen hemen tükenmiş. Hepimiz de aynı derece pis, aynı derece yabanıl bir hal almış ve aynı derece yorgun düşmüş bulunuyoruz. Savaş koskoca bir buhar silindiri gibi üstümüzden geçip gitti. Gittikçe daha fazla sayıda birlik yanımıza geliyor, bulunduğumuz yer meraklılarla doldu. Biz hep aynı köşede yaralılarımızın çevresinde duruyoruz ama korkudan değil birbirimize bağlılıktan. Amerikalılar bize dokunup eski ve aşınmış ötebirilerimizi işaret ediyorlar. Bir tanesi Breyer'e beyaz ekmek uzatıyor ama o açlık gözlerinin okunmasına rağmen almıyor. Bir Amerikalı hayret çığlığını güçlükle tutarak yaralılarımızın birinin sargısını işaret ediyor. Krepon kağıdından yapılmış sargı sicimle bağlanmış. Hepsi de buna bakıyorlar. Sonra geri çekilip aralarında fısıldaşıyorlar. Dostça yüzlerinde bir acıma beliriyor. Sargı bezlerimizin bile tükenmiş olması onlara dokundu. Bize ilk seslenmiş olan Amerikalı elini Betke'nin omuzuna koyarak ''Alman asker, iyi asker'' diyor. ''Baba yiğit asker.'' Ötekiler de acele acele doğruluyorlar. Bizler yanıt vermiyoruz. Çünkü yanıt verecek durumda değiliz. Son haftalar üzerimizde ezici bir etki bıraktı. Hep ve yeniden ateş hattına gitmek zorunda kalmış ve boş yere kayıp vermiştik. Ama fazla bir şey de sormamıştık. Bütün bu savaş boyunca yaptığımız gibi istenileni yapmıştık sadece. Sonunda bizim bölüğün 200 mevcudundan 32 insan kaldı ancak. Bizden istenileni hakkıyla yerine getirmekten fazlasını uzun boylu düşünmeyerek ve hissetmeyerek bu işin içinden sıyrılabildik. Ama şimdi Amerikalıların acıyan bakışları altında şu son yaptıklarımızın ne kadar saçma olduğunu kavruyoruz. İyi donatılmış ve sonu gelmeyecek kadar çok sayıda Amerikan alaylarına baktıkça bu derece bol bir insan ve malzeme üstünlüğüne karşı dayandığımız ortaya çıkıyor. Dudaklarımızı ısırıyor ve çevremize bakıyoruz. Betke omuzunu Amerikalı'nın elinin altından çekiyor. Kossole önüne bakıyor. Ludwig Breyer yerinden doğruluyor. Tüfeklerimizi daha sıkı tutuyoruz. Kemiklerimiz sertleşiyor. Gözler de sertleşiyor ve yere bakmıyor. Gelmiş olduğumuz yerlerden yana bakıyoruz. Yüzlerimiz heyecandan sertleşiyor. Bütün yaptıklarımız, bütün çektiklerimiz ve bütün geride bıraktıklarımız bir defa daha içimizi ısıtıyor. Ne olduğunu bilemiyoruz ama şu anda bir sert laf edilseydi çileden çıkar ve ister istemez saldırıp her şeyi kırıp dökerdik. Yabanileşirdik, gözümüz dönerdi. Deli gibi olup kendimizi kaybeder ve dövüşürdük. Her şeye karşı yine dövüşürdük. Güçlü kuvvetli bir çavuş kendisine yol açıp bize yaklaşıyor. En yakınında duran Kossole'yi Almanca yağmuruna tutuyor. Ferdinand bu duruma öyle şaşırıyor ki büzülüp kalıyor. Yanındaki Betke'ye tıpkı bizim gibi konuşuyor diyor. Sen ne dersin bu işe? Amerikalı çavuş hatta Kossole'den de iyi ve düzgün konuşuyor. Savaştan önce Dresden'de bulunduğunu ve orada birçok dostları olduğunu anlatıyor. Şaşkınlığı gittikçe artan Kossole, Dresden'de mi diye soruyor. Orada ben de 2 yıl kalmıştım. Çavuş Kossole'nin bu sözlerinde bir beğenme anlatımı varmış gibi gülümsüyor ve oturmuş olduğu caddenin adını söylüyor. Büsbütün heyecanlanan Ferdinand benden 5 dakika bile uzak değilmiş diye açıklıyor. Nasıl olmuş da birbirimize rastlamamışız? Dul bayan Paul'u tanır mısınız acaba? Johan sokağının köşesindeydi evi. Siyah saçlı ve şişman bir kadındı. Benim ev sahibimdi. Çavuş gerçi o bayanı tanımıyor ama hesap uzmanı Zander adlı birisini hatırlıyor. Onu da Kossole tanımıyor. Ama Elbe ırmağını ve sarayı her ikisi de hatırlıyor. Bundan dolayı da 40 yıllık dostlarmış gibi ağızları kulaklarına varıyor. Ferdinand çavuşun omzuna vuruyor. Ulan be, ihtiyar bir kurt kadar iyi Almanca çene çalıyorsun. Hem Dresden'de de bulunmuşsun. Ne diye birbirimizle savaştık? Çavuş gülüyor ve nedenini bilmediğini söylüyor. Bir cigara paketi çıkarıp Kossole'ye uzatıyor. O hemen sarılıyor. Çünkü şu sıra iyi bir cigara için hepimiz ömrümüzün bir bölümünü seve seve veririz. Bizim cigaralarda kayma ağacı yaprağı ile ottan başka bir şey yok. Hem bu bize verilenler de en iyilerden. Valentin Laher'in iddiasına göre aşağı türler yosun ve kurutulmuş at gübresinden yapılıyormuş. Valentin de bu işlerden anlar. Kossole dumanı bütün keyfiyle savuruyor. Bizler de istekle kokluyoruz. Laher sararıyor. Burun delikleri titreyerek Ferdinand'a yalvarır gibi bir nefesle ben çekeyim diyor. Fakat cigarayı Ferdinand'dan almasına vakit kalmadan bir başka Amerikalı da ona bir paket Virginia tütünü uzatıyor. Valentin inanmamış gözlerle paketi süzüyor, sonra alıp kokluyor, yüzü parlıyor. Tütünü çekinerek geriye uzatıyor. Fakat öteki itiraz ediyor ve Laher'in başındaki asker şapkasının rütbe işaretini ısrarla gösteriyor. Ama Laher de onun bu hareketine bir anlam veremiyor. Böylesine eşsiz bir tütünü şu tenekeden işaret parçasına vermek için iyiden iyiye sarhoş olmak gerekir. Valentin hemen şuracıkta gedikli çavuş ya da teğmen olmak pahasına bile paketi elden çıkarmazdı. Sadece rütbe işaretini değil, kasketini çıkarıp uzattıktan sonra titrek elleriyle ilk pipoyu dolduruyor. Olup biteni şimdi kavradık. Amerikalılar öteberi değiştirmek istiyorlar. Savaşa gireli pek fazla zaman geçmediği belli. Anı eşyası olarak apolet, rütbe işareti, nişan ve üniforma düğmesi topluyorlar. Karşılık olarak bizlere sabun, cigara, çikolata ve konserve veriyorlar. Hatta alayın köpeğine karşılık bir sürü para bile vermek istiyorlar. Ama ne verseler Wolf'tan bizi ayıramazlar. Buna karşılık yaralılarımızın işi rast gidiyor. Altın diş dolu ağzı bir kuyumcu dükkanını andıran bir Amerikalı kan lekeli sargılara istekli çıkıyor. Sargılarımızın sahiden kağıttan olduğunu ülkesindekilere ispat etmek istiyor. Bunlara karşılık da nefis bisküviler ve özellikle bir yığın sargı bezi öneriyor. Kağıt parçalarını büyük bir özenle ve halinden pek memnun cüzdanına yerleştiriyor. Hele üstünde teğmen kanı olduğundan pek memnun. Ludwig de kanlı kağıt parçasının bir köşesine adını, bulunduğu mevkiyi ve birliğini kalemle yazıyor. Bu sayede Amerikalılar bu kanlı kağıdın sahici olduğundan kuşkuya düşmeyecekler. Gerçi o önce böyle bir şeye yanaşmak istemedi ama Weil kandırdı. Çünkü iyi sargılara pek fazla gereksinim var. Hem bisküviler dizanterisi için pek iyi gelir. Ama en iyi vurgunu Arthur Lederhose yapıyor. İçindekilerin gitmiş olduğu bir yazı odasında bulduğu bir sandık dolusu nişanı sürükleyip getiriyor. Onun kadar para canlısı ve onun gibi limon suratlı bir Amerikalı bütün sandığı toptan kapatmak istiyor. Ama Lederhose gözlerini kısıp üstten şöyle bir bakıyor. Amerikalının bakışları da onunkiler kadar hareketsiz ve kendi halindeye benziyor. İkisi de kardeş gibi görünüyorlar birden. Şu anda burada bazı şeyler savaşı ve ölümü aşıp buluşuyor. İş adamı düşüncesi. Lederhose'nin rakibi Arthur'un kafese girmeyeceğini fark etmekle gecikmiyor. Çünkü malını perakende vermekte çıkarı pek fazla. Sandığı boşaltıncaya kadar değiş tokuşa devam ediyor. Yanı başında her çeşit eşyadan meydana gelen bir yığın yükseliyor. Hatta tereyağı, yumurta ve çamaşır bile topluyor. Alışveriş bittiği zaman bizim Lederhose, mallarının başında bekleyen çarpık bacaklı bir bakkala benziyor. Yola koyuluyoruz. Amerikalılar arkamızdan seslenip el sallıyorlar. Hele çavuş yorulmak bilmiyor. Kossole'de eski bir asker için ne kadar mümkünse o kadar heyecanlı. Ayrılık sırasında söylenen sözlerden birkaçını yüksek sesle omurdanıp el sallıyor. Ama onda bu gibi haller bile tehdit ediyormuş gibi duruyor. El sallaması bitince Betke'ye dönüp pek de aklı başında herifler değil mi diyor. Adolf başıyla doğruluyor. Sessizce yolumuza devam ediyoruz. Ferdinand'ın başı önünde. Düşünüyor. Bunu pek sık yapmaz. Ama aklı bir şeye takıldı mı da sırım gibi kesilir ve uzun zaman geviş getirir durur. Dresden'den söz açan çavuşu bir türlü unutamıyor. Köylerden geçerken insanlar durup durup arkamızdan bakıyorlar. Bir istasyon bekçisinin evinin penceresinde çiçekler var. Koca memeli bir kadın çocuğunu emziriyor. Mavi bir giysi var sırtında. Köpekler arkamızdan havlıyorlar. Bizim Wolf da onlara havlıyor. Yolda bir horoz, bir pilice biniyor. Hiçbir şey düşünmeden cigaralarımızı tüttürüyoruz. Yürüyoruz, yürüyoruz, Sahra Hastanesi alanını geçiyoruz. Erzak ambarlarının bulunduğu yeri geçiyoruz. Ağaçların altında sedyeler ve hastalar var. Düşen yapraklar üstlerine altın sarısıyla kızıl karışımı bir örtü çekiyor. Zehirli gazla yaralananların bulunduğu bir hastane görüyoruz. Taşınamayacak kadar ağır yaralılar var. Masmavi bal mumu renginde yemyeşil yüzler, asitle feri sönmüş ölü bakışlar, hırıldaya hırıldaya ve boğula boğula ölenler. Ama hepsi de buradan uzaklaşmak istiyor, tutsak düşmekten korkuyorlar. Ölümün her yerde aynı olduğunu düşünemiyorlar. Amerikalıların elinde daha iyi bakılacaklarını söyleyerek onları avutmaya çalışıyoruz. Ama onların buna kulak astığı yok. Bizi de birlikte götürün diye arkamızdan durmamacasına sesleniyorlar. Feryatları pek müthiş. Sapsarı yüzler saydam açık havada öylesine gerçek dışı görünüyor ki. Ama en berbatı sakallar, pek garip bir görünüşleri var. Çene çevresinde sert sert, inatçı inatçı fışkırıp büyüyorlar. Kara mantar garnitürüne benziyorlar, bozuldukça besleniyorlar. Ağır yaralılardan bazıları o sıska ve güçsüz kollarını bir çocuk gibi uzatarak bizi de alın arkadaşlar diye yalvarıyorlar. Ne olur bizleri de alın yanınıza. Göz boşluklarına şimdiden derin ve yabancı gölgeler çökmüş, göz bebekleri boğulanlarınki gibi dışarıya fırlamış. Diğer bazıları sessiz ve hareketsiz arkamızdan bakıyorlar sadece. Bakışlarının yettiği yere kadar bakıyorlar. Feryatlar yavaş yavaş zayıflıyor. Yolları arkada bırakıyoruz ağır ağır. Bir sürü öteberi götürüyoruz. Ne de olsa eve bir şeyler götürmek gerekir yanımızda. Gökyüzü bulutlarla örtülü. Öğleden sonra güneş çıkıyor ve pek az yapraklı kayın ağaçlarının gölgesi yol kenarlarındaki yağmur birikintilerine vuruyor. Ağaç dallarında hafif ve mavimtırak bir buğu var. Çantam arkamda başım eğik yürüyor ve yol kenarlarındaki saydam yağmur birikintilerinde ağaçların parlak ipek gibi yansımalarını seyrediyorum. Bu rastgele yansılar gerçektekinden daha kuvvetli. Yerin kahverengisinde gökyüzünden bir parça, ağaçlar, derinlik ve saydamlık var. Ürperiyorum birden. Uzun zamandan beridir ilk defa güzel diye bir şeyi yine duyuyorum. Şu gördüklerimin düpedüz güzel olduklarını hissediyorum. Bu ürperti sırasında kalbim yerinden fırlayacakmış gibi oluyor. Çevrede ne varsa bir an için siliniyor ve ilk defa barışı hissediyorum. Barışı görüyorum ve barışı bütünüyle bedenimde duyuyorum. Şimdiye kadar yakamı bırakmayan baskı gevşiyor. Yeni ve bilinmez bir şey, bir martı yükseliyor. Beyaz martılar, barış, titrek ufuk, titreşen bekleyiş, ilk görünüş, seziş, umur, büyüyen ve yaklaşan barış. Ürkerek sıçrayıp çevreme bakınıyorum. Seci yerlere uzanmış arkadaşlar arkamda kaldılar ama hala sesleniyorlar. Barış geldi ama onların ölmesi gerekiyor. Ben sevinçten titriyorum da hiç mi hiç utanmıyorum. Ne tuhaf oluyor bu hal. Belki de hep yeni baştan savaşların olması bundan. Çünkü acı çekenin halinden ötekiler pek bir şey anlamıyorlar. İkinci kısım. Öğleden sonra bir bira yapım evinin avlusunda oturuyoruz. Bölük komutanımız üsteğmen Hale fabrikanın bürosundan çıkıp bizleri bir araya topluyor. Bölüktekilerden aralarından bir temsilci kurulu seçmesi için emir gelmiş. Buna pek şaşırıyoruz. Şimdiye kadar böyle bir şey yapılmamıştı. İşte bu sırada Max Weil ortaya çıkıyor. Elindeki gazeteyi sallayarak Berlin'de ihtilal çıkmış diye sesleniyor. Hale ona doğru dönerek saçmalama diyor. Berlin'de tedirginlik varmış hepsi o kadar. Ama Weil'ın sözü bitmemiş. İmparator Hollanda'ya kaçtı diyor. Bu sözler üzerine kendimize geliyoruz. Weil aklını kaçırmış olmalı. Suratı kıpkırmızı olan Hale, Melun yalancı diye bağırıyor. Weil gazeteyi ona uzatıyor. Hale gazeteyi buruşturup Weil'ı öfkeyle süzüyor. Ondan hiç mi hiç hoşlanmaz. Zira Weil Yahudidir. Her fırsatta bir yere ilişip kitap okuyan sessiz bir insandır. Hale ise dik kafalının tekidir. Hale hepsi saçmalık bunların diye omurdanırken Weil'a yiyecekmiş gibi bakıyor. Max ceketinin düğmelerini çözüp bir başka son baskı daha çıkarıyor. Hale şöyle bir baktıktan sonra onu da parça parça edip odasına gidiyor. Weil parçaları yerine koyduktan sonra haberleri yüksek sesle okuyor. Sarhoş tavuklar gibi oturuyoruz. Hiçbirimizin bir şey anladığı yok. Weil bunun anlamı diye açıklıyor. Bir iç savaşı önlemek için kaçmış. Kossole saçma diye bağırıyor. Hatta vaktiyle böyle şeylerden bizler de söz etmiş olsak yine saçma. Hay Allah müstahakını versin be. Bunun için mi dayandık biz? Betke başını sallayarak Yup diyor. Beni bir tut da hala yaşayıp yaşamadığımı anlayayım. Yup bunu yapınca o halde doğru diye devam ediyor. Ama yine de bir şey anlamıyorum. Eğer aramızdan biri böyle bir şey yapsaydı duvara yapıştırırlardı vallahi. Kossole yumruklarını sıkarak Wesling ve Schroeder'i düşünmemen gerekiyor diyor. Yoksa öfkemden çat diye ikiye bölünürüm. Çocuk yaştaki Schroeder yamyası yere yapışsın da uğrunda dövüştüğü herif kirişi kırsın. Bok yere ölsün be. Ve bir bira fıçısına tekmeyi yapıştırıyor. Willy Homer, adam sende gibilerden bir el hareketi yaptıktan sonra başka şeylerden söz edelim diyor. Onun hesabı benim için tamam.
3. ayrımın sonu. Sayfa 29.